Evet, tekrar sevgili merhaba. Dediğim gibi geçtiğimiz pazar Alman kardeşlerle birlikteydik. Ben vaaz ettim, eşim de Türkçe'ye tercüme, Almanca'ya tercüme etti. Konuyu bitirmek zaten mümkün değildi, iki hafta önce yaptığımız konuyu. Ve geçen hafta da Alman kardeşlerle birlikte olduğumuz için devam etmemiz mümkün olmadı. Onun için bugün bu konuyu artık bitirmek istiyorum. Ama nasıl? Hem yeni gelen kardeşler var aramızda. Onlar için bir bağlantı kurma açısından kolay olsun. Özet yapmak daha iyi. Özet yaptıktan sonra geri kalan konuyu bağlantı yapmak daha kolay hale gelmiş oluyor. Onun için hatırlayalım. İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman İbraniler 11. bölümde bize açıklanan, bize vurgulanan gerçek şu: iman. Yani imanın ne olduğu, oradaki Tanrı adamları aracılığıyla imanın nasıl bir içeriğe sahip olduğu, içeriğinde neler olduğu bize net bir şekilde açıklanıyordu. Ve oradaki bu gerçeği anlamaya çalışırken hatırlarsanız 11. bölümün 11 ve 12. ayetlerini temel olaraktan aldık ve o ayetleri ışığında konuya açıklık getirmeye çalıştık. Neydi o iki ayet? 11 ve 12. ayetleri okuduğumuz zaman ne diyordu orada Hatice?
İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu. Böylece tek bir adamdan, üstelik ölüden farksız birinden gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki kum kadar sayısız torun meydana geldi.
Çok güzel. İki tane ayet, değil mi? Ve bu iki ayete bakaraktan imanın içeriğini ve imana sıkı sıkı bağlı olan İbrahim'i ve eşi Sara'yı örnek almaya çalıştık. Şimdi 11. bölüme baktığımız zaman orada Habil'den söz ediliyor ve bakıyoruz Hanok'tan söz ediliyor, bakıyoruz Nuh'tan söz ediliyor, İbrahim'den söz ediliyor, Sara'dan söz ediliyor. Ve demiştim ki onlara bir bütün olaraktan baktığımızda her biri için ortak olan bir söz vardı. Şöyle diyordu: imanı sayesinde İbrahim nokta nokta nokta, ya da imanı sayesinde Habil, ya da imanı sayesinde Hanok. Yani iman sayesinde Tanrı'yı hoşnut ettikleri bize çok net bir şekilde açıklanıyordu sevgili kardeşler. Yani şöyle diyoruz: Habil sayesinde neyi öğrenmiştik? Habil sayesinde, Habil doğru olan bir şey yapmıştı, doğru olan kurbanı sunmuştu. Demek ki tapınışı görüyoruz demiştik. Hanok'a baktığımız zaman Hanok diyor ki Tanrı ile birlikte 300 yıl yürüdü. Yani iman kavramı içerisinde tapınmanın olduğu, aynı zamanda da yürümenin, birlikte yürümenin olduğu. Ama Nuh'a baktığımız zaman da Nuh da tüm insanlığın kurtuluşu için ne yapmıştı? Bir gemi inşa etmişti, değil mi? Ve orada da çalışmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu görmüştük. Doğru mu? Hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ama İbrahim'le Sara'ya baktığımız zaman da Tanrı'nın vermiş olduğu vaatlerin gerçekleşinceye kadar onların sabırla nasıl beklediğine tanık olmuştuk. O zaman bizim iman dediğimiz kavram içerisinde tapınma var. Hizmet etmek var. Değil mi? Tanrı ile beraber birlikte yürümek var ve Tanrı'nın sözlerini ya da vaatlerinin gerçekleşmesini sabırla beklemek var ki çok da severiz, değil mi, beklemeyi? Aslında hiç beklemeyi seven varlıklar değiliz. Daha çok hemen bir anda olmasını bekleriz. Bir konuda dua ettiğimizde sevgili kardeşler. Onun için gönül rahatlığıyla şunu çok net bir şekilde ifade etmiştim. İman hareket halinde. Yani iman denen kavramda bir durağanlık yok. Ya ileri gidiyor ya da geri geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hareket halinde. Hareket halinde olmuş olduğu için orada bir harika bir ifade var. Onları diyor meyvelerinden tanıyacaksınız. Matta 7. bölüme baktığımız zaman. Yanılmıyorsam 16. ayet. Orada onları diyor meyvelerinden tanıyacaksınız. Demek ki imanda iman yaşayan bir iman olmuş olduğu için, hareket halinde olmuş olduğu için, ölü olmadığı için bizi teselli edebiliyor, bize destek verebiliyor sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmiştim hatırlarsanız. Ve İbrahim'in çağrılışına baktığımız zaman kaç yaşındaydı İbrahim? Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı ona işte yıldızlar kadar sayısız torun sahibi olacağı, denizin kumu kadar sayısız torun sahibi olacağı vaadi verildiğinde bizim İbrahim dede diyebileceğimiz bir yaşta idi. 75 yaşındaydı sevgili kardeşler. 75 yaşındaydı. Ve vaat gerçekleştiğinde kaç yaşındaydı? Biliyor musunuz? Ben anlatıyorum, siz şey yapabilirsiniz. 75 yaşındaydı. Ve aldığı vaat yerine gelene kadar, geçen süreye baktığımız zaman 5 yıl değildi, 10 yıl değildi, 15 yıl değildi, 20 yıl değildi. Sara 90, İbrahim 99 yaşındaydı. Yani 25 yıllık bir süreç vardı, bekleme süreci. Kolay mıydı beklemek? Tabii ki kolay değildi. Ama onlar sahip oldukları o iman sayesinde esenliğin de sahibidiler. Ve o esenlik içerisinde sabırla, sevgili kardeşler, sabırla 25 yıl Rabbin vaatlerinin gerçekleşeceğini beklemişlerdi. Şimdi uzun bir bekleyiş sonrası vaat edilen İshak'ı ne yaptılar? Kollarına alabilmişlerdi. Bu neyi öne çıkarıyordu? Hatırlayın, vaat gerçekleşti. Vaat neydi? Bir oğul dünyaya getirecek olması Sara'nın. Getirdi mi? Evet, getirdi. Vaat gerçekleşti. İshak dünyaya geldi. Sara ve İbrahim İshak'ı kollarına aldı. Bunun gerçekleşmiş olması, vaadin gerçekleşmiş olması şunu gösteriyordu bize. Tanrı verdiği sözde durdu. Yani sözünde duran bir Tanrı olduğu gerçeği bizim önümüze konuyor. Ve buna bağlı kalarak şöyle söylemiştim. Belki siz de kendi kendinizden hatırlıyorsunuz ya, demiştim. Örneğin Meryem de Tanrı ona bir çocuk dünyaya getireceğini söylediğinde, bu nasıl olur, ben bir erkeğe varmadım ya ki demişti. Demek şüphe duymuştu. Ve bir din adamı olan Ferisi Nikodimos, İsa ona yeniden doğman gerektiği gerçeğini önüne koyduğunda ne dedi? Bir adam yeniden nasıl doğabilir dedi. Yani anlayamadı, kavrayamadı. Belki dedim ki sizler de şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Tanrı yüreğime nasıl şifa verebilir? Tanrı benim içinde bulunduğum sıkıntılardan, sorunlardan beni nasıl çıkartabilir? Beni nasıl tekrar yenileyerek, tazeleyerek kendi yüceliği için kullanabilir diye bu türden sorular kendinize sorabilirsiniz dedim. Ama yapılması gereken nedir? Bununla da noktalamıştım hatırlarsanız. Dedim ki İbrahim, Sara gibi olumsuzluk karşısında sergiledikleri tutum bizlerde de olması gerekiyor. Çünkü aynı iman bizlerde de var. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Rab Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Bütün olumsuzluğa rağmen ona güven bağlamamız gerekiyor. Neden? Nedenini Luka 18'den verdik. Hatırlıyor musunuz? Luka 18, 27. ayette. Orada ne diyordu? İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Yani Recep için, biz imanlılar için imkansız olan Rab Tanrı için mümkündür. Bununla ne yaptık? Noktayı koyduk. Ve kaldığımız yerden yine hızlı bir şekilde devam edelim sevgili kardeşler. Evet, insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkün ise, burada şunu görmemiz, anlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. O zaman Tanrı kendi üzerine düşeni yaptı. Verdiği vaadi yerine getirdi. Ama Sara ile İbrahim de yerine getirmesi gereken bir takım şeyler vardı. Neydi onlar? Çok şey diyebiliriz. Ama ben bunu üç noktada özetlemek istiyorum. Birincisi, değerli kardeşler, İbrahim, Sara'nın yaptığı gibi bizim de yapmamız gereken durumlara değil. Bakın, bu çok önemli. İçinde bulunduğumuz durumlara değil, olumsuzluklara değil, Rabbin sözüne, vaatlerine odaklanmak. Sevgili kardeşim, Sara ve İbrahim bunu yaptı. Rabbin sözüne, vaatlerine odaklanmak. Durumlara değil. Şimdi, Tanrı bir çocuk sahibi olma sözünü verdiğinde, o vaatte bulunduğunda ki Kutsal Kitap'ta Yaratılış 18. bölümde bunu görüyoruz. Yaratılış 18. bölümde 1. Musa kitabı 4. ayette diyor ki Tanrı belirlenen vakitte Sara'nın bir oğlu olacak sözünü verdi diyor. Şimdi Tanrı böyle bir söz veriyor. Yani insani açıdan Sara'nın hamile kalması mümkün değil. Ama Tanrı diyor ki bir oğul dünyaya getireceksin. Bu sözü verdiğinde ne yaptı İbrahim'le Sara biliyor musunuz? Küçümsedi. Ciddiye almadılar bu sözü. Ve okuyoruz Kutsal Kitap'ta 18. bölümün 12. ayetinde güldü diyor. Sara güldü. İbrahim güldü. Bu gülmek vaadi ne kadar hafife aldıklarını gösteriyor. Ciddiye almadıklarını açıkça gösteriyor sevgili kardeşler. Ama ilginç olan buna rağmen, gülmelerine rağmen umutları sarsılmadı. İmanları sarsılmadı değerli kardeşler. Ve o Tanrı'nın belirlemiş olduğu zaman dolduğunda değerli kardeşler ve Tanrı'nın vaadi yerine getireceğine inandılar ve olumsuz düşüncelere hiç yer vermediler. Bakın bu çok önemli. Olumsuz düşüncelere hiç ama hiç yer vermediler. Bu gerçek Romalılar 4. bölümde, yani Kutsal Kitap'ta İncil'in Romalılar mektubu 4. bölümde, belki Hatice bulduğun zaman yandaki kardeşlere de sayfayı söyleyebilirsin. Romalılar 4. bölüm. Bakın 10 defa tekrarlıyorum ayetleri. Bulma konusunda daha kolay olsun diye. 4. bölümde Romalılar 4. bölümde 19. ayette ne diyor? Bakın. Bu ayeti lütfen okuyalım. 19. ayet. Evet. Okur musun lütfen?
100 yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı.
Bakın bu çok harika bir ifade. Bütün olumsuzluk karşısında imanının zayıflamadığını tanık oluyoruz burada. Yani gözle görülen, öyle söyleyelim. Gözle görülen, var olan imkansızlık onları olumsuzluğa itmedi sevgili kardeşler. Olumsuz düşünmediler, olumsuzluğa yer vermediler. Evet, olumsuz bir durumdu. Ama o olumsuzluğun karşısında dimdik duran bir şey vardı. Neydi o? Dimdik duran iman. İman vardı. Sarsılmayan bir iman vardı sevgili kardeşler. Onun için durum ve şartlar ne olursa olsun. Durum ve şartlar ne olursa olsun. İçinde bulunduğun durumlar nasıl ağır olursa olsun, Rab Tanrı'ya güvenmekten geri durma. Seni düze çıkartacak olan, ben 40 yıllık bu yolda devam eden bir insan olaraktan söylüyorum. Emin olun sizi düze çıkartacak olan yine Tanrı'nın kendisi. Onun için ben şunu ifade ediyorum, yeri geldiğinde söylüyorum, tekrar söylemek istiyorum. İnsani olanaklar ortadan kalktığı zaman daha çok Tanrı'ya güveniyoruz. Yani Recep açısından imkansız, ya bu mümkün değil dediğimizde, ki onlar için de o yaşta çocuk sahibi olmak mümkün değildi. Tüm insani olanaklar ortadan kalkmış durumda. Ve o kalkmışlık söz konusu iken Tanrı'ya güvenmek daha da kolay oluyor. Ama biz kendi gücümüze yaslanarak bir şeyler yapmaya çalıştığımız zaman ne oluyor? Daha iyi olmuyor. İki ayak bir pabuca giriyor. İnanılmaz hatalar yapıyoruz. Yani elimize, yüzümüze bulaştırırız sevgili kardeşler. Onun için bunu söylerken lütfen beni yanlış anlamayın. Bunu söylemekle durumları öneme almayıp, görmezlikten gelerek çılgınca şeyler yapmanızı söylemiyorum. Yani Tanrı'nın vaatlerinin yerine geleceğine eğer inanıyorsan, içinde bulunduğun doğal durumlara odaklanman mümkün değil. Yani eğer sen Tanrı'ya güvenin tamsa, sen ona odaklıysan zaten durumlara odaklı değilsin demektir. Aynı anda hem durumlara odaklan hem Tanrı'ya odaklan mümkün değil. İki hedefe bakmak mümkün olmadığı gibi. Ya durumlara odaklısın ya da Tanrı'ya odaklısın. Doğru mu Hatice? Bu kadar basit. O zaman şöyle diyebiliriz. Eğer sen durumlara odaklıysan, içinde bulunduğun durumdan çıkacağına da düşünme. Çıkacağını da düşünme sevgili kardeşim. Bunun da altını önemli çizmek istedim. Onun için bizler insanın doğal yapısında var olan durumlar bizim için de geçerli. Bizler inandığımızı söylemiş olsak bile durumlar karşısında yine bir takım şüpheler yüreğimizde doğal olaraktan oluşabiliyor sevgili kardeşler. Ama bizler ne yapmamız gerekiyor? Sahip olduğumuz imana sırtımızı yaslamamız gerekiyor. Eğer biz durumlara odaklanırsak, imana eğer sırtımızı vermezsek ne olacak? Az önce ifade ettiğim gibi. Hedef ikiye bölünecek. Ben size söylüyorum şimdi, hedefe bakarak koşan bir koşucuyu düşünün. Değil mi? Hedefe koşarken arkaya bakıyor mu? Hayır. Geçmişte kalıyor. Hedefe, ödülü alma arzusu içerisinde hedefe koşuyor. Bizler de ya Tanrı'ya odaklı bir hayatımız var ya da durumlara odaklı bir hayatımız var. Ama eğer Tanrı'ya odaklı bir hayat içerisinde adımlarımızı atıyorsak içinde bulunduğumuz durumları aşmak mümkün hale gelecektir kesinlikle. O açıdan hedef ikiye bölündüğü anda sağlıklı bir ilerleme söz konusu olmayacaktır kesinlikle. Sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için gözlerimizi Rab'be dikmemiz, ona odaklamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi birinci nokta olaraktan, evet bizler durumlara değil, içinde bulunduğumuz durumlara değil, neye odaklanacağız? Evet, Rab'be odaklanacağız. Onun vaatlerine, onun sözlerine odaklanacağız. İkinci nokta ne? Tanrı'nın vaadi karşısında şüphe duymayacağız. Kuşkulamayacağız. Acaba gerçekten olur mu? Olmaz mı? Ki insanın doğal yapısında olan bir şey değil mi? acabalar. Kafamızı çok meşgul ediyor. Şimdi ilginç olan, daha önce de ifade ettiğim gibi, İbrahim ve Sara bu vaat karşısında gülmüş olmalarına rağmen yine de imanları sarsılmadı. Ya 90 yaşında. İbrahim 99 yaşında. Aşağı yukarı 9 yaş aralarında fark var. Ama ya evet, evet. Ama olumsuz hiçbir şey söylemediler. Ve tökezlenmeye fırsat vermediler, öyle söyleyeyim. Hiç kuşku duymadılar. Şimdi Martin Luther'i bilmiyorum, hiç duydunuz mu? Martin Luther'in bir sözü var. Diyor ki, kafanızın üzerinde uçan kuşlara engel olamazsınız. Ama kafanızın üzerinde uçan kuşların kafanızın üzerine yuva yapmasına engel olabilirsiniz. Şimdi pratik olaraktan şöyle düşünelim. Onlarca, yüzlerce, belki binlerce düşünce kafamızda uçuşuyor. Doğru mu? Düşünceler var. Ne arzular var, ne arzular. Şimdi o düşüncelere engel olmak mümkün değil. Ama o düşüncelere biz izin verip kafamıza, içimize yerleşmesine izin verirsek, işte o tehlike olan o. Onun için uçmasına engel olamazsın ama yuva yapmasına engel olabilirsin. O yüzden Yakup mektubunda 1. bölümde 6 ve 7. ayetlere baktığımız zaman orada kuşku duyan kişinin ne durumda olduğunu bize açıklıyor. Yani çok açık ve net. Kuşku duyan bir kişinin bir şey, Tanrı'dan bir şey alacağını hiç ama hiç düşünmesin diyor bir şekilde. Yakup mektubu 1. bölüm 6 ve 7. ayetler. Şöyle diyor. Kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Değişken, atladım birazcık, değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın diyor. Çok ilginç değil mi? Değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Neden? Eğer biz onun gücünden, onun iyiliğinden eğer biz kuşku duyarsak sevgili kardeşler, nasıl kuşku içerisindeyken huzur içerisinde olabiliriz? Kaygı var, şüpheler var, kuşkular var ve sen huzur içerisinde olacaksın. Bu mümkün değil. Burada söylenen, anlatılan bu. Aynı ifade ettiği gibi neye benzetiyor? Diyor ki rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzeriz diyor. Yani biz deniz dalgasını düşünün, bir ileri gidiyor, bir geri. Değil mi? Bir ileri gidiyor, bir geri. Sen şimdi bu şekilde Tanrı'yı mutlu edebilir misin? Hoşnut edebilir misin? Ne demek bir ileri bir geri gitmek? İlerleme yok demektir. Yani yerinde sayıyorsun demektir. Buradaki anlatılan bu değerli kardeşler. O zaman söylenmesi gereken şu. Tanrı bizim ilerlememizden yana. Biz geliştikçe, biz büyüdükçe, ruhsal kapsamda olmamız gereken noktaya, olgunluğa giden yolda ilerledikçe Rab Tanrı'yı hoşnut ediyoruz. Hoşnut edebiliyoruz sevgili kardeşler. Onun için onun iyiliğinden, onun gücünden kuşku duymayacağız eğer bocalamak istemiyorsak. Kesinlikle. Rab Tanrımızın seven bir Tanrı olduğu, kayıran ve her şeye gücü yeten Tanrı olduğunu tamamıyla gerçek anlamda güven bağlamamız gerekiyor. Onun için Rab biliyorsunuz bir taraftan bize gereken desteği verirken şeytan ne yapıyor? Bizim bakış açımızı bozmaya çalışıyor. Bizi kafa üstü getirmeye çalışıyor. Ve hatta bilmiyorum size hiç bazen böyle bir şeyler için oturuyorsunuz, dua ediyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. İyi şeyler yapmak istiyorsunuz. Ondan sonra sanki kulağına birisi gelip ya senin inandığın Tanrı bu mu ya? Hani sevgi Tanrısıydı? Hani bak dünyamızda savaşlar var, kan dökülüyor, ölenlerin sayısı bu kadar. Yani Tanrı neden önlerine geçip de onları durdurmuyor Hani nerede Tanrı? Mutlaka gelip, değil mi? Kulağınıza sanki böyle seslerin duyduğunu mutlaka kardeşler duymuşsunuzdur. Ama şeytan ne yapıyor? Bu tür tohumları ekerekten kuşku duymamızı neden alıyor. Bunun en güzel örneğini yaratılışın ilk bölümünde görüyoruz. Hatırlayın, Adem'le Havva'yı düşünün. Tanrı onlara harika vaatlerde bulundu. Ama itaat ettikleri sürece birlikte olacaklardı. İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yememeleri gerekiyordu. Bakın, defalarca o ağacın altında belki oturdular. Defalarca o ağacı görmüş olmalarına rağmen, iyilik ve kötülüğü bilme ağacını görmüş olmalarına karşın, şeytanın Havva'ya yaklaşımı sonucunda, Havva'nın da izin vermesi sonucunda ne oldu? Kuşku tohumunu yüreğine koydu ve Havva o aynı ağaca baktığında o ağacı farklı görmeye başladı. Şöyle düşünün, hani annelerimiz küçükken, bilmiyorum şu anda belki sizler de yapıyorsunuzdur, yoğurt yapardık, değil mi yoğurt memlekette? Sütü kaynatırdık. Evet, birazcık böyle soğumaya başladığında 40-45 dereceyken bir yemek kaşığı yoğurt koyup ne yapıyorduk? Mayalanmasını. Şimdi düşünün, süt saf süt. Yoğurdu koyduğunda ne oluyor? Süt yoğurda giden bir süreç içerisine giriyor, değil mi? Sen şimdi o yoğurdu tekrar süt yapabilir misin? Mümkün değil. Demek ki o tohumu bir kaşık yoğurt olaraktan düşünün. Biz iblise fırsat verdiğimizde o bir kaşık yoğurt gibi bize ekiliyor. O yoğurt, o saf olan sütü değiştirdiği gibi bizim de düşüncelerimizi kaydırmaya, bizim de düşüncelerimizi bozmaya başlıyor sevgili kardeşler. Ve hedef bulanıklaştığı için başlıyoruz kuşku duymaya. Çünkü hedef ikiye bölünüyor değerli kardeşler. Onun için durumlara kesinlikle değil, Rab Tanrı'ya odaklanmamız ve ona sımsıkı sarılarak, onun sözü ışığında ve kutsal ruhun yönetimi altında kalarak ilerlememizi sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi belki bazılarımız şöyle diyebilir çok açık bir şekilde. Etrafımdaki durumları görmezlikten gelmek gerçekçilikten uzaktır. Doğru mu? Evet doğru. Ama ben demiyorum ki siz etrafınızdaki durumları görmezlikten gelin. Hani deve kuşu gibi kafanızı kuma gömün. Hayır. Tabii ki biz durumları görmezlikten gelmeyeceğiz. Onların varlığını kabul edeceğiz. Ama değerli kardeşler, benim söylemek istediğim ne biliyor musunuz? O durumlara takılarak yürümeyin. Yani etrafınızdaki o gelişmelere takılarak, o durumlara takılarak, onlara odaklanaraktan zaten sağlıklı bir şekilde yürüyebilmeniz mümkün değil. O açıdan o durumlara takılarak yürümeye çalışmayın. Petrus yürüyebildi mi? Hatırlayın, geçen hafta paylaştık Alman kardeşlerle. Battı değil mi? Petrus suda yürüdü ama ne zaman dalgalara baktı, durumlara odaklandı ve batmaya başladı. Doğru mu? O zaman İsa'ya baktıkça yürüyüş mümkün hale geliyor. Demek ki kendimiz de durumlarla ilgilenmeye başladığımız zaman batmaya başlıyoruz sevgili kardeşler. Neden? Hedef ikiye bölünmüş olduğu için. Onun için İbrahim ve Sara ileri yaşta olduklarının bilincindeydiler. Ve bedenen ne de durumda olduklarını, nasıl bir durum içerisinde olduklarını çok iyi biliyorlardı. Ama hamdolsun ki durumlara odaklanıp kuşkuya yer vermediler. Ve kendileri için verilen vade tam olarak odaklandılar sevgili kardeşler. Bu da ikinci noktamız. Demek ki birinci noktamız neydi? Evet, Rab Tanrı üzerine düşeni yapıyor. Ama biz de üzerimize düşeni yapmamız lazım İbrahim ve Sara gibi. Bir, durumlara odaklanmayacağız. Rabbe odaklanacağız. Rabbin sözüne odaklanacağız. İkincisi neydi? Şüphe duymayacağız. Kuşkulanmayacağız. Çünkü kuşku duyan kişi denizin dalgalarına benzer. Bir ileri bir geri, gelişme olmaz, ilerleme olmaz, tam bir çöküş yaşarız. Üçüncü ve son noktamız. Üçüncü ve son noktamız Tanrı'ya duruşumuzla, davranışlarımızla yücelik getirmek. Sevgili kardeşler, bence bu müthiş bir ifade, Tanrı'ya yücelik vermek. Romalılar 4. bölümü açalım. Romalılar mektubu 4. bölüm. Romalılar mektubu 4. bölüm 20. ayetin ikinci kısmı. 4. bölüm 20. ayetin ikinci kısmı. Kuşkulanmadı diye oradan başlıyor Hatice.
Kuşkulanmadı.
Evet. Kuşkulanmadı.
Kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti.
Bak çok ilginç değil mi? Kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Bakın Tanrı'yı nasıl yüceltti? Tanrı'ya nasıl yücelik getirdi İbrahim? Evet. İfadeyi öyle birleştirmek lazım. Kuşkulanmadı, yücelik getirdi. Demek ki kuşkulanmamış olmakla Tanrı'ya yücelik getirmiş oldu. Kuşkulanmamakla. Kuşkulanmamış olmakla. Bu müthiş bir olay. Kuşku duymadı. Kuşkulanmadı. Ve kuşku duymamakla da Tanrı'ya tutumuyla, davranışıyla yücelik getirmiş oldu sevgili kardeşler. Daha vaat yerine gelmedi. Dikkat edin. Ve yücelik getirdi derken bu söz üzerinde de birazcık duralım. Nasıl yücelik getiriyoruz biz Tanrı'ya? Genelde biz ne yapıyoruz? İlahiler söyleyerekten Tanrı'ya yücelik getiriyoruz değil mi? Ya da burada aramızda bir takım paylaşımlarda bulunaraktan birbirimizi teşvik ederekten Tanrı'ya yücelik getiriyoruz. Ama aslında Tanrı'ya yücelik getirmek aynı zamanda şu. Tanrı'nın işleyişine izin vermek. Yani eğer biz Tanrı'nın hayatımızda işlemesine izin verirsek neyi göstermiş oluyoruz? Ona güvenimizi göstermiş oluyoruz. Güven ne yapıyor? Tanrı'ya yücelik getiriyor. Demek ki güvenmekle, İbrahim Tanrı'ya güvenmekle ne yaptı? Ona yücelik getirdi. Ben size bir soru sormak istiyorum. Şöyle düşünün. Güvendiğiniz bir kişi var. Güvendiğiniz bir kişi. Bir arkadaşınız, bir dostunuz. O kişi, güvendiğiniz kişi söz verdiğinde o vermiş olduğu sözün yerine geleceğine inanıyor musunuz? Bitti. Bak, yani neden inanıyorsun? Eğer sen o kişiye güveniyorsan eğer, değil mi? O zaman eminsin ki ben o kişiye güveniyorum. O adam verdiği sözde durur. Yani diyebilir miyiz? Söz, verilen sözün arkasındaki karakter çok önemli. Yani duran kişi. Şimdi İbrahim bunu biliyordu. Tanrı vaat etti. Bak, Tanrı vaat etti. Bir oğul doğuracağını. Şimdi bu vaadi veren kim? Tanrı'nın kendisi. Demek ki sözün arkasında, vaadin arkasındaki karakter kim? Tanrı'nın kendisi. Karakter Tanrı olduğu için İbrahim Tanrı'ya bel bağladı. Onun için verilen söz kimin tarafından verildiği çok önemli. Değil mi? Öyle kişiler var, kendi hayatımızda bile var. Onun ne diyorlar? Onun ipiyle kuyuya inilmez. Hepimiz hayatımızda yaşadık bunu. Onun ipiyle kuyuya inilmez. Ama öyle insanlar var ki bitti. Gözünü kapat, devam et. İbrahim biliyordu. Vaat veren Tanrı'ydı. O karakter Tanrı'nın kendisiydi. Onun için ne diyor biliyor musun? Güvenmiş olduğu için. Bakın Romalılar 4. bölüme 22. ayete. O kadar güzel söylüyor ki bunun içinde evet
aklanmış sayıldı.
Bak yani doğru sayıldı. Neyi sayesinde? İmanı sayesinde. Neyi sayesinde? Yani güvendiği için. Tanrı'ya güven bağladığı için doğru sayıldı değerli kardeşler. Ve dikkat edin, ilginç olan başka bir şey daha var. Daha vaat yerine gelmiş değil bakın. Daha vaat yerine gelmeden önce Tanrı'ya yücelik veriyor. Daha vaat gerçekleşmemiş. Daha yerine gelmemiş ama yücelik getiriyor. Nasıl yücelik getirebiliyor? Daha vaat yerine gelmemiş olmasına rağmen. Yani imkansızlık İbrahim'i olumsuzluğa itmedi değerli kardeşler. Olumsuz, bak imkansız olan neydi İbrahim için biliyor musunuz? Neydi sizce? İmkansız olan neydi İbrahim'in gözünde? Neydi imkansız olan? Yani Sara'nın çocuk doğurmayacağı değil, imkansız olan bu değildi. Ama imkansız olan İbrahim'in gözünde neydi? Tanrı'nın verdiği sözü yerine getirmemiş olması. İmkansız olan buydu. Yani İbrahim biliyordu ki Tanrı verdiği sözü yerine getirir. Getirmiyorsa bu mümkün değil diyordu. Tanrı verdiği sözü, imkansız olan buydu İbrahim'in gözünde. Onun için bunu destekleyen güzel bir ayet var. Filipliler 4. bölüme baktığımız zaman Filipliler mektubu 4. bölüm 6. ayet. Filipliler 4 ayet 6. Filipliler 4.
Hiç kaygılanmayın.
Evet.
Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.
Bakın yalvararak kaygılanma yok. Bak çok harika. Hiçbir konuda kaygı yok. Her konuda dua edebiliriz. Ve ihtiyaçlarımız neyse, gereksinimlerimiz neyse onu Tanrı'ya bildiriyoruz. Ama burada bitiyor mu? Bakın bitmiyor. Nasıl devam ediyordu? Diyor ki alacağınız yanıtlar için diyor şükredin. Dikkat edin bakın. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Dilekleriniz daha gerçekleşmemiş ki. Şükredeceksin. Daha dileklerin, Tanrı'ya sunduğun o dilekler, o istekler daha yerine gelmeden Tanrı'ya şükretmemiz gerektiği burada önümüze konuyor sevgili kardeşler. Yanıt almamışsın da. Ya bu ne demek? Birazcık düşünün, kafa yorun, kolay bir şey değil. Yani biz şimdi ne yapıyoruz? Dua diyoruz, bir dilekte bulunuyoruz ve istediğimiz gibi olmuyor. Oluşmuyor. Değil mi? Yani biz eğer istediğimizi elde ettiğimiz zaman ya Rab sana çok teşekkür ederim diyoruz. Aldıktan sonra, emin olduktan sonra. Doğru mu? Ama bak burada daha dilekler bildirin ve şükredin diyor. Dileğini bildirirken senin aynı zamanda şükretmen neyi gösteriyor biliyor musun? Sonuç ne olursa olsun ya Rab ben bunu kabul ediyorum. Yani Rabbin isteğine boyun eğmiş oluyorsun değerli kardeşler. Bu harika bir şey. Daha istekleriniz yerine gelmeden Tanrı'ya şükretmek, Tanrı'ya boyun eğmiş olmanın çok açık, net göstergesi değerli kardeşler. Onun için yalvarıyorum. Evet dileklerinizi bildirin ama en büyük silahın da bu iman hayatında dua olduğunu bilin. Bakın Rabbin sözünü okumak önemli. Öğrendiklerinizi hayatınıza sokmak çok önemli. Ama hayatınız bir dua hayatı olsun. Ben bunu sizden rica ediyorum. Çünkü en etkili silah duadır. Çünkü duayla Tanrı'ya konuşabiliyoruz. Tanrı da bize nasıl konuşuyor? Diri sözü aracılığıyla. Doğru mu? Demek ki evet dua edeceğiz, sözü okuyacağız. Tanrı da bize sözü aracılığıyla bize yanıt verecek. Onun için ne diyor? Tüm kaygılarınızı Rab'be yükleyin. Dua derken Tanrı'ya biz kaygılarımızı yükleyeceğiz. Dua aracılığıyla yapıyoruz bunu. Ve Tanrı ne yapıyor? Bakabilir misiniz? Bak çok harika bir ayet var. 1. Petrus mektubu 5. bölümde. 1. Petrus mektubu 5. bölüm. 1. Petrus mektubu 5. bölüm 7. ayet. Orada ne diyor? Bulan bir kardeş okusun. 1. Petrus mektubu. Evet. 5. bölüm. Bölüm 5. Ayet 7. Hatice buyur.
Kaygılarınızı ona yükleyin.
Durun orada bak. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Peki sonra ne diyor?
Çünkü o sizi kayırır.
Bak. Kayırmak nedir? ayırmaktır. Bakın, kaygılarını yüklüyorsun, Rab seni kaygılardan ayırıyor, uzak tutuyor. Senin yapman gereken kaygılarını ona bırakmaktır. Onun da üzerinde düşen o kaygıları senden uzaklaştırmaktır. Bakın, bu çok büyük bir ayrıcalık ha. Çektiğimiz kaygılardan çok daha üstün bir ayrıcalık bu. Rab Tanrı'nın kayırmış olması. Bizi kaygılardan uzak tutmuş olması. Hem ben size sormak isterim ya, kaygılanmakla biz hangi sorunu çözdük? Allah aşkına söyler misiniz bana? Kaygılanmakla hangi soruna çözüm getirdik? Dert yükledik, bu bir. İkincisi de aslında şunun farkında değiliz. Kaygılanmış olmakla Tanrı'yı da suçlamış oluyoruz aslında. Tanrı'yı da suçlamış oluyoruz ve diyoruz ki Rab Tanrım, sen ne yaptığını bilmiyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun. Kaygılanmış olmakla. Ama insanız, kaygılanıyoruz ama kaygılanmamamız gerekiyor. Tüm kaygılarımızı eğer Rab diyorsa ki bana yükleyin, ona yüklemek zorundayız sevgili kardeşler. Onun için önemli vurgulamak istiyorum. Tanrı'nın senin için ne dediğini eğer düşünürsen, eğer sen ona, Tanrı'nın ne dediğine odaklanırsan eğer, o zaman senin için ne dediğini biliyor olacaksın. Yani Tanrı o zaman senin için ne demek istiyor, onu da sen anlamış olacaksın. Sen bunu anladığın zaman o zaman şöyle demeyeceksin: sanırım ya da duymuştum değil, biliyorum diyeceksin. Biliyorum. Emin olacaksın sevgili kardeşler. Onun için Tanrı elimizde var olan sözü çok önemli. Onun için o sözü sürekli okumanızı sizden rica ediyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde vurguluyorum sürekli. Her gün düzenli bir şekilde Rabbin sözünü okuyun. Sadece duymakla yetinmeyin. İşitmekle yetinmeyin. Sözü okuyun, araştırın, elde ettiğiniz değerleri de hayata sokun. Çünkü bilmek, ne demektir bilmek? Bir şeyden emin olmak demektir. Eğer kuşku duymadan emin olmak istiyorsan, Rabbin sözüne yakın bir hayatın olması gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için İbrahim imanda güçlüydü. Çünkü Rabbin vaatlerine güvendi. Onun vaatlerinden kuşku duymadı. Çünkü ikna olmuştu. Çünkü biliyordu, emindi. Paulus ne diyor? Ben kime iman ettiğimi biliyorum diyor. Siz diyebiliyor musunuz? Ben kime iman ettiğimi biliyorum. Timoteus mektubunda. Kime iman ettiğimi biliyorum. Aynı iman değil mi değerli kardeşler? Sen kime iman ettiğini biliyor musun? Yoksa hani bir hayvan var, hayvancık var. Küçük bir hayvancık. Adı Bukalemun. Bukalemun, hiç duydunuz mu Bukalemun? Bukalemun neredeyse oranın rengini alıyor. Beyazsa beyaz oluyor, yeşilse yeşil oluyor, sarıysa sarı oluyor. Yani bulunduğu ortamlara göre hareket ediyor. Bizdeki Türkçe'de nabza göre şerbet. Bak değerli kardeşler, yoksa imanımız Bukalemun gibi değişikliğe mi uğruyor sürekli? Ya, bu çok önemli. O zaman biz eğer iman ettiğimizi söylüyorsak, kime iman ettiğimizi, kime ait olduğumuzu bilmek zorundayız. Bakın, yeni geldiğinde her zaman söylüyorum. Yeşu ve Kaleb. Unutmayın. Yeşu ve Kaleb. Rab Tanrı Musa aracılığıyla bir buyruk verdi. Musa 12 oymaktan birer kişi seçip ülkeye gönderdi araştırmak için. Ve 12 kişi geldiğinde, 10 kişi olumsuz rapor verirken Kaleb ve Yeşu olumlu rapor ettiler. Aynı kişiler aynı şeyleri görmediler mi? Gördüler. Ama rapor farklıydı. Neden? Ben her zaman şöyle söylüyorum. Kaleb ve Yeşu çok iyi biliyordu kime ait olduklarını. Bizim Tanrımız bizi bu noktaya getirdiyse, bundan sonra da bizi devam ettirecek olan O'dur. Buna iman ediyor muyuz? Rab bizi bugünlere getirdi. Bundan sonra da bizi destekleyerek vaatleri ışığında bizim ilerlememizi sağlayacaktır sevgili kardeşler. O zaman durumlara odaklanmayı bırak. Kuşku duymayı bırak. Şartlar ne olursa olsun, durum ve şartlar ne olursa olsun, Tanrı'ya yücelik getirmekten geri durma. Sorumluluğumuz ne? Ona yücelik getirmektir. Evet, onun ne yapacağını düşünmek bizim işimiz değil değerli kardeşler. Neden? Çünkü o ne demek istediğini biliyor ve söylediğini de yapıyor. Ve imkansızı da mümkün hale getiriyor. Son bir örnekle noktalamak istiyorum. 1832-1905 yılları arasında bir misyoner, Çin'e giden bir misyoner. Hudson Taylor. Hudson Taylor. Çok meşhur bir kişi. Gerçekten canların kurtuluşu için hayatını feda eden bir kişi bu. Çin'e giderken o dönemde bu büyük yelken gemileriyle yola çıkıyor. Ve bu bizim Türkçe ifadede kullandığımız bir ifade, yamyamlar diyoruz. Yani insanları da yiyerekten beslenen. O adaların yakınından geçerken gemi, bakın bu hikaye değil ha. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir hikaye değil bu. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Yani Rab'be bel bağlamanın, Rab'be bakmanın, Rab'be odaklanmanın getirdiği sonucu anlamanız için söylüyorum. Rüzgar kesiliyor. Adam da doğal olaraktan yelkenleri indiriyor. Ama akıntı olduğu için gemi adalara doğru kaymaya başlıyor. Büyük bir korku, büyük bir heyecan. Kaptan da hemen koşuyor Hudson Taylor'a, diyor ki efendim diyor, gerçekten çok zor durumdayız. Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız var diyor. Dua eder misin lütfen? Hudson Taylor diyor ki tabii ki dua ederim. Bir sorun yok. Ama lütfen senden bir ricam var. Sen de yelkenleri çekeceksin, açacaksın. Şimdi kaptan denize bakıyor, süt liman. Rüzgar yok. Dalga diye bir şey yok. Ulan süt liman olan bir denizde yelken açmak ne anlam taşır, ne ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Bu bilinçle birazcık gülümsüyor. Yani ciddiye almıyor. Ya efendim tabii, ne demezsiniz? Tabii ki açarım diyor ama rüzgar geldiğinde. Hudson Taylor tabii kızıyor. Sert bir şekilde adamın gözlerinin içine bakıyor. Diyor ki sana açıkça söylüyorum. Lütfen yelkenleri açacaksın. Eğer sen açmıyorsan ben de dua etmiyorum diyor. Kamerasına bak. Kamerasına iniyor. Şimdi bazıları diyor ki buna benzer bir takım şeyler söyledin ama o İsa diyor. O İsa yapar. Ya İsa tabii ki yapar. Ulan bu kişi de Rabbin bir evladı. Yani onu izleyen bir imanlı bu Hudson Taylor. Senin benim gibi imanlı değerli kardeşler. İmana bakın dediğin gibi. İçim titriyor benim. Sizi duygulandırmak istemiyorum. Benim içim titriyor. Ve aşağı kamerasına iniyor. Başlıyor dua etmeye. Bir süre sonra heyecanla kapı çalınıyor. Hemen kaptan diyor ki affedersiniz efendim diyor. Sizi rahatsız etmek istemezdim diyor. Ama sadece bilmek istedim. Gerçekten dua etmeye hala devam ediyor musunuz? O da diyor ki tabii ki dua etmeye devam ediyorum. O zaman diyor ki efendim o zaman duayı bıraksanız çok iyi olur. Diyor ki neden? O kadar kuvvetli rüzgar esiyor ki yelkenleri kontrol etmekte zor. Olumsuzluklara odaklanmamak demek bu demek. Görülmeyeni görmek diyoruz ya iman. İşte İman bu değerli kardeşim. Bakın, içten ve candan söylüyorum. Bekleme süresi ne kadar uzun da olsa, ne kadar çekilmez bir durumda da olsa, ne kadar uzun beklemeniz gerekmiş de olsa, Tanrı ne söz verdiyse onu yerine getirecektir. Nokta. Amin. Amin. Ama İbrahim ve Sara'nın yaptığı gibi sizin de yapmanız gereken şeyler var. Neydi onlar? Söyleyin bakalım. Üç şey söyledik. Bir, Rab Tanrı'nın sözüne odaklanmak. Onun vaatlerine odaklanmak, durumlara odaklanmak değil. Bu bir. İkincisi, şüphe, kuşku duymayacaksın. Çünkü kuşku ve şüphe senin sağlıklı ilerlemene engel olacaktır. Üçüncüsü, tamam, duruşunla, sözlerinle ve bakın bu çok önemli. Rabbin vaatlerinin gerçekleşeceğini sabırla bekleyerek Tanrı'ya yücelik getirmek. Hikmetli Süleyman diyor ki, 4. bölümde, 25. ayette, gözlerin hep ileri baksın. Gözlerin hep ileri baksın diyor. Daima önüne bak. Şimdi ben bunu düşündüğüm zaman şu ayet geliyor aklımıza. Bizler durumlara baktığımız zaman bakış açımız değişiyor değil mi? Batmaya başlıyoruz. Rab Tanrı sözü aracılığıyla diyor ki, açın lütfen İbraniler 12. bölümü açın. Onunla da noktalıyoruz. İbraniler 12. bölüm. İkinci ayet. İbraniler 12 ayet 2 sevgili kardeşler. Ne yapmamız gerektiği orada çok net bir şekilde önümüze konuyor. Buyur.
İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen senin
bu kadar,
uğruna.
Bu kadar. İlk kısmı bir daha oku.
Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim.
Bakın. Başlatan o, tamamlayan o. Ama biz kendi başımıza başarılı olamayız. Sırtımızı imana yaslayacağız. Gözümüzü Rab'be odaklayacağız. Fırtınalar arttıkça daha çok ona bakacağız. Ve bakarak yürüyüşümüze devam edeceğiz. Değerli kardeşler. Hazır mıyız?